Değil mi? Ya şimdi Sami çok güzel bir başlangıç yaptı. Çok güncel bir konuyu gündeme getirdi. Hepimiz aşağı yukarı değişik şeyler söyledik ama benim bir şey dikkatimi çekti. Bilmiyorum sizin dikkatinizi çektiği mi hiç. Ne hikmetse sıkıntılarımız konusunda dua etmeye başladığımız zaman o kadar doluyuz ki. Aktıkça akıyor. Ama bir hamd etme konusuna gelince, bir şükretme, bir yüceltme konusuna gelince fark ettim biraz sıkıntı çekiyoruz, kaygı çekiyoruz. Yani biraz zor oldu. Yani sanki, öyle değil mi Bakkes abi, sanki hamd edilecek konular hiç yok. Düşünüyoruz lan ne konu var? Acaba hangi konuyu söyleyebiliriz de hamd edebiliriz, söyleyebiliriz? Zorluk çekiyoruz, bakıyorum zorluk çekiyoruz. Hamd etme konusunda zorluk çekiyoruz, öyle değil mi Hasan abi? Ama dua konusuna gelince o kadar doluyuz ki Recep'in de 1000 tane derdi var. Mehmet'in de 1000 tane derdi var. Hasan'ın da 1000 tane derdi var. Dertler bitmez. Ama hamd etmek dediğimiz zaman düşünüyoruz. Ya ne var şimdi hamd edilecek? Ulan işte buraya geldik sağ salim bak kaya kaya. Yani kaza geçirmeden geldik hamdolsun. Gözlerim görüyor hamdolsun Rab. Kulaklarım işitiyor. Yürüyebiliyorum. Değil mi? Midem bulanmıyor. Bugün iyiyim. Ya, şükretmekte zorluk çekiyoruz. Onu birazcık dikkatimi çekti. Sevgili kardeşler. Onun için ben diyorum ki hayatımızda Rabbin önüne yaklaştığımızda, dualarla Rab'be yaklaştığımızda biraz zorlayalım kendimizi. Rab zaten bizim ihtiyaçlarımızı biliyor. Ama biz yine de ihtiyaçlarımızı Rabbin önüne getirmemiz lazım. Bu doğru. Çünkü otomatikman yapmıyor Rab hiçbir şeyi. Ama bu hamd etmeye birazcık alışalım. Oldu mu? Biraz böyle bu konuda biraz kafa yoralım. Biraz düşünelim. Eminim o kadar şeyler çıkacak ki karşınıza. Üf! Belki bir an gelecek ki sıkıntıdan çok hamd ön tarafa çıkmış olacak. Bu olacak, ben buna inanıyorum. Biraz bu konuda düşünelim. Oldu mu sevgili kardeşler? Onun için Sami anlatırken güzel bir konu, güzel bir içeriği olan bir konuydu. Enver de onu bir ayetle destekledi. O ayetin de söylediği gibi, Sami'nin okuduğu ayetin de söylediği gibi bir şey vardı, bir söz vardı. Çok hoşuma gitti. Ne hoşunuza gitti Sami'nin anlatımında? En çok hoşunuza giden neydi? Ben söylemeyeyim de ben fikrimi söyleyeceğim. Size birazcık sorayım. Sami'nin burada anlattığında ne hoşunuza gitti? Şimdi Vakas abi geçen hafta yönlendirdi. Onun şeyini sorsam birazcık zor olabilirdi değil mi? Hatırlamak zor oldu bir hafta. Ama şimdi bak az önce Sami bir şeyler paylaştı. Kaygı. Yani ne? O içerikte Sami'nin anlattığı olay içerisinde, konu içerisinde sana ne dokundu? Sana çarpan neydi? Ya da sizlere çarpan? Hepimizin farklıdır mutlaka. Amin. Und noch etwas? Jetzt habe ich ganz zor kelimeler kullanmaya başladım, zorlandı.
Evet. Çünkü ben hafif bir şey eklemek istiyorum.
Eklemek yok. Eklemek değil. Soruma sadece yanıt vereceksin. Affedersin. Sadece soruma. Yani evet. Ne sana dokundu? Sami'nin anlatımında dokunanı söyleyeceksin bana.
Tanrı'ya yakınlaşmak. Evet, ben...
Çok güzel. Tanrı'ya yakınlaşmak Mehmetciğim. Sen de onu mu söyleyecektin?
Evet, onu söyleyeceğim.
Tamam.
Yaklaşıkta kaygım hafifleşiyor.
Tamam. Çok güzel.
Huzur.
Bir de kaygılanmanın günaha yönelmesi.
Tabii kaygının günaha yönelttiğini. Ne kadar güzel. Halil. Sen ne diyebilirsin? Kaygılanmanın bir faydası yok.
Kaygılanmanın bir faydası yok.
Tamam, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. She was so good. What thanks to? Ein Wort oder zwei Worte? İşte bana da konuşan buydu. Şivesi Hildert'ın söylediği sözlerdi. Bana da konuşan. Yani benim de fikrim oydu. Kaygı ne yapıyor? Kaygı bizim gücümüzü daha da azaltıyor. Tabii daha da bizim gücümüzü azaltıyor. Cesaretimizi daha çok zayıflatıyor sevgili kardeşler. Ama kaygı çekmemek o var olan gücü de çok daha yüksek bir aşamaya, yüksek bir konuma getiriyor. Demek ki kaygının, ne derler bize, korkunun ecele faydası olmaz diye, değil mi? Korku da bir kaygının bir parçası. Kaygılanmaya gerek yok. Kutsal kitapta öğrenciler de okuyoruz, çok kaygılandılar. Çok kaygı çektiler. Öyle ki İsa Mesih onların yanındaydı. Birçok mucizelere gözleriyle tanık oldular. Ama yine kaygı içerisindeydiler. Yine kaygı çektiler. Örneğin fırtına yakalandığında ölümden korktular. İsa teknede uyuyordu. Onu uyandırdılar. Batıyoruz. Sen orada uyuyorsun. İsa ne dedi onlara? Ey kıt imanlılar. Ey kıt imanlılar. Öğrenciler bu kaygı içerisinde bocalarken İsa onlara çok güzel konuştu. Luka 12. bölümde okuyoruz. 22. ayetten itibaren Luka 12-22. Bakın çok güzel söylüyor. Güzel bir içerik var. Güzel bir mesaj var burada bizlere. Sayfa 1304'te. Ben burada yeni tercümeden okuyacağım. Bak abi senin şeyinden okuyorum. 22. ayette 12-22'de şöyle diyor bizlere. İsa öğrencilerine şöyle dedi. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Punkt. Nokta. Can yiyecekten neden? Ama çok güzel açıklıyor bak. Harika söylüyor. Benim yüreğime konuşuyor hala. Can yiyecekten beden de giyecekten daha önemlidir. Kaygılara bakın. Kargalara bakın, kuşlara bakın. Ne eker ne biçerler, ne kilerleri vardır ne de ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyuruyor. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Ben kaygı çekiyorum ki her şey daha iyi olsun. Kim bunu söyleyebilir? Rab ne kadar güzel söylüyor bize. Kim diyor kaygı çekmekle ömrünü bir nebze de olsa, küçük bir seviyede olsa arttırabilir, uzatabilir diyor. Bu küçücük işi bile gücünüz yetmediğine göre öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz? Zambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile, biliyorsunuz Süleyman çok zengindi, varlıklıydı. Birçok zenginliğe sahipti. Hatta 700'e yakın karısı olduğu söyleniyor. Süleyman bile diyor, bu kadar şeye rağmen Süleyman bile diyor bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Ey kıt imanlar, bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesindir. Ne yiyeceğiz ne içeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz onun, bu çok önemli, siz onun egemenliğinin ardından gidin. Yapmamız gereken ne bizim biliyor musunuz? Kaygılarla haşır neşir olmak değil. Kaygılara bakmak değil, sıkıntılara bakmak değil. Ama onun egemenliğinin ardından gitmek ve diyor ki o zaman diğer şeyler size verilecektir. Demek ki öncelik sırasını ne alması lazım? Önceliği ne alması lazım? Öncelik sırasını?
Kaygılanmamak.
Öncelik sırasını ne alması lazım? Kaygılanmamak doğru bir şekilde. Önceliğimiz, hayatımızda önceliği ne alması lazım? Tanrı. Önde Tanrı olması lazım. Önde Tanrı olması lazım. Eğer biz önceliği Tanrı'ya verirsek, diğer şeyleri Rab Tanrı zaten biliyor. Ne diyor? Rab Adem'in bir eşe ihtiyacı olduğunu gördü diyor. Eğer onun ihtiyacı olduğunu bilmeseydi ona bir eş vermezdi. Eğer Tanrı bizim bir ihtiyacımız var ve Tanrı da o ihtiyacı ihtiyaç olarak görüyorsa, Recep'in bir ihtiyacı var, Hasan'ın bir ihtiyacı var. Hasan'a göre bu ihtiyaçtır. Recep'e göre de bu ihtiyaçtır. Ama Tanrı'ya göre de bu ihtiyaçsa eğer Hasan için, Tanrı bunu verecektir. Onun için Rabbin önünde durmamız gereken, dikkate almamız gereken tek bir nokta var. O da onun egemenliğini aramak sevgili kardeşler. Onu ön tarafa çıkartmak. Evet, bu önde küçük bir teşvikti sizler için. Ben teşvik oldum Sami'nin paylaştığı sözlerden ve sizin fikirlerinizden sevgili kardeşler. Her katkısı olan her bir kardeş için teşekkür ediyorum. Geçen hafta biliyorsunuz çok hızlı koşmamız gerekiyordu. Zaman yeterli olmadı. Konumuzu tam olarak bitiremedik. Onun için düşündüm ki bugün yine o 6. bölümün, Yaratılış kitabının 6. bölümünün bu son parçasını birlikte, yani 14. ayetten 22. ayetine kadar olan parçayı, yani son parçaya kadar birlikte anlamaya çalışacağız. İsterseniz açalım Yaratılış kitabının 6. bölümünü. ...14'ten 22'ye kadar. Onu da hemen hızlı bir şekilde okuyalım. 14'ten 22'ye kadar sayfa 8. 8. sayfadayız. Gel Özlem, ben biraz ara vereyim, sen gel oku burada bunu. Ben de birazcık nefes al, soluk almış olurum. Sen de bunu takip et Makkas abi. Geçen hafta yoktun, okutamadık maalesef.
Kendine gofer ağacından bir gemi yap. İçini dışını ziftle. İçeriye kameralar yap. Gemiyi öyle yapacaksın. Uzunluğu 300, genişliği 50, yüksekliği 30 arşın olacak. Pencerede yap. Boyu yukarıya doğru bir arşını bulsun. Kapıyı geminin yan tarafına koy. Alt, orta ve üst güverteler yap. Yeryüzüne tufan göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek. Ama seninle bir antlaşma yapacağım. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin. Sağ kalabilmeleri için her canlı türünden bir erkek, bir dişi olmak üzere birer çifti gemiye al. Çeşitli çeşit kuşlar, hayvanlar, sürüngenler sağ kalmak için çifter sana gelecekler. Yanına hem kendin hem onlar için yenilebilecek ne varsa al. İleride yemek üzere depola. Nuh Tanrı'nın bütün buyruklarını yerine getirdi.
Teşekkür ederim Özlem. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta açık bir şekilde vurguladığım gibi Tanrı insanlık aleminin daha da kötüye doğru ilerlemekte olduğunu gördüğünde ne yaptı? Rab Tanrı Nuh'a bir takım talimatlar verdi. Ne dedi talimatta? 14. ayette okuduk. Kendine gofer ağacından bir gemi yap. Ve anımsarsanız şunu söylemiştim sizlere. Davut peygamber 25. mezmurunda bizlere şöyle sesleniyor. Diyor ki, Rab kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını. Yani o sırrı ancak Rab'be yakın olan, Tanrı'ya yakın olan kişilere açıklar diyor. Ve onlara açıklar diyor antlaşmasını. 14. ayette, 25. mezmurun 14. ayetinde. Demek ki şu gerçek ortaya çıkıyor. Geçen hafta bunu özellikle vurgulamıştım. Rab Tanrı ile birlikte yürümeye istekli, Rab Tanrı'ya yakın yürüyen, onunla birlikte hareket eden kişiye Tanrı ne yapıyor? Olması gereken gerçekleri, o kişinin yapması gereken şeyleri diri sözü aracılığıyla ne yapıyor? Açıklıyor. Diri sözü aracılığıyla açıklıyor. Şimdi burada ne görüyoruz? Rab Tanrı Nuh'a planını açıklıyor. Tasarısını açıklıyor. Diyor ki, şimdi bu planını düşünürken size sormuştum hatırlarsanız. Nuh'un yerine getirmesi gereken 3 sorumluluk vardı. Neydi onlar? Hemen hızlı hızlı söyleyin. Geçen hafta söylemiştik. Buraları geçmiştik geçen hafta. Neydi Nuh'un yerine getirmesi gereken sorumluluk? Sorumluluk alanını söyleyin bana. Nuh neleri yerine getirmesi gerekiyordu? Evet, gemiyi, tamam, çok güzel. Gemiyi inşa etmesi.
Gemi yerine ölçüsü.
Zaten o inşasına giriyor.
Hayvandan erkek ve dişisi.
Tamam, çok güzel. Her hayvandan birer çifti gemiye alması gerekiyordu. O da doğru. Yanlış değil. Ha, evet. Notlarına baktın değil mi? Tabii bak, görebiliyor musunuz not almanın faydasını? Ah kardeşler, yalvarırım size. Alışın buna, alışın. Alışın, alışın. Ne diyorlar biliyor musunuz? Kutsal kitapta söz uçar, yazı kalır. Söz uçar, yazı kalır. Onun için not alma alışkanlığı olsun. Bunu lütfen kendinize prensip edinin. Ben bunu mümkün olduğu kadar yapmaya çalışıyorum. Hiç olmazsa haftada, yani ayda 4 pazarımız var. Onun 2 pazarında yapım var hiç olmazsa. Yani mutlaka faydası olacak. Çok güzel bir şekilde bak örneğini gördük. 3 sorumluluk alanı vardı. Dediğin gibi çok doğru. Geminin inşası, hayvanlardan birer çift gemiye alması ve Tanrı'nın antlaşmasına güven, güven. Şimdi bu ilk 2 sorumluluk kime aitti? Nuh'a aitti. Yani Nuh gemiyi inşa edecekti ailesiyle birlikte ve aynı zamanda da Tanrı'nın ona vermiş olduğu, yapmış olduğu antlaşmaya sadık kalması gerekiyordu. Ama 3. sorumluluk alanına baktığımız zaman hem Tanrı'ya ait bir sorumluluk vardı o 3. sorumlulukta, hem de Nuh'a düşen bir taraf vardı. Neydi bunlar? Evet.
Hayvan dişi ve erkek.
Şimdi, 3. sorumluluk.
Şimdi şöyle bir durum var. Tanrı Hazreti Nuh bütün hayvan ve kuşları getiremez. Tanrı diyor ben ona yardım edeceğim.
Ha, tamam Hasan. Tamam işte bunu duymak istedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tanrı hayvanları ikişer ikişer yönlendirecekti gemiye doğru. Doğaüstü bir şekilde. Yani tabii Nuh kalkıp da teker teker toparlamayacaktı hayvanları değil mi? Tanrı onları getirecekti. Sorumluluk buydu. Ama Nuh'a düşen sorumluluk onları getirilen, Tanrı tarafından getirilen hayvanları ikişer ikişer, çifter çifter gemiye alacaktı. Teşekkür ederim. Bu da bize neyi gösteriyordu? Çok önemli bir şey söyledi. Tanrı bizler aracılığıyla hedefe ulaşıyor. Bakın. Beni kullanaraktan, Hasan'ı kullanaraktan, Vakkıs'ı kullanaraktan, Özlem'i, Vural'ı kullanaraktan ne yapıyor? Hedefe ulaşıyor. Bu nedir? Bu şudur. Ben Tanrı'nın önünde değerliyim demektir. Ben önemliyim. Recep ne kadar önemliyse Tanrı'nın önünde, Zeynep de o kadar önemli. Halil de o kadar önemli. Her birimiz Tanrı'nın önünde ne kadar önem taşıdığımızı bize gösteriyor sevgili kardeşler. Özellikle o 3. sorumluluğu Tanrı da devreye girmiş olması olmasından dolayı. Şimdi bu geminin iki özelliği vardı. Hemen söyleyeyim. İki özelliği vardı bu geminin.
Birincisi bir kapısı olması.
Teşekkür ederim.
İkincisi de güverte o hayvan kapısı var.
Yukarıda. Ya o içinde, içinde ama bir özellik vardı. Gemiye ait bir özellik vardı.
Proje.
Proje. O da yanlış değil Hasan abi. O da yanlış değil.
Benim çok dikkatimi çeken bir konu var burada. Mesela şöyle söylüyor. Diyor ki o sürüngenler, bu hayvanlar çifter çifter sana gelecekler diyor.
Tabii canım.
Ya gelecekler diyor.
Tabii.
Onları topla getiremiyor ama.
Tabii işte diyorum gelecekler. Ya Tanrı gelecekler. Yani Tanrı kim gelecek? Kendi başına gelecekler. Tanrı onlara bir özellik verdi. İçgüdü. İçgüdü Tanrı'nın hayvanlara verdiği bir özellik.
Kendiliğinden geldi.
Bizim özelliğimiz ne? Tanrı bize bir ruh verdi. Ona ait olan bir şeyi verdi. Herkesin bir özelliği var. Onların gemiye gitmesi Tanrı'nın verdiği destekle onlar oraya kadar gittiler. Tanrı'nın sorumlu şeyiyle. Şimdi buna yanıt verelim şimdi. Fazla şey yapmayalım, genişletmeyelim. Geminin iki özelliği vardı. Birincisi ne dedik? Bir kapısı vardı. Tamam.
Kusu var.
Şimdi gemi dayanıklı, yani suya dayanıklı bir ağaçtan yapılmış olması. Gofer ağacı diyor ya, çam ve selvi ağacı dediğimiz, yani o tür bir ağaçlardan bir tür bir ağaç. Yani dayanıklı, suya dayanıklı bir ağaçtan yapılacaktı gemi. Ondan sonra ikincisini bize söylediği bir şekilde bir tek kapısı olacaktı. Ama geminin bir özelliği vardı, çok önemli. Teşekkür ederim. Dümensiz bir gemi, dümensiz. Şimdi gemide dümen varsa ne yaparsın? Geçen hafta söyledim. İstediğin yöne yönlendirebilirsin. Değil mi? Şimdi Tanrı Nuh'a bir gemi yapmasını söylerken bu geminin özelliği istediği yere seyahat edebilecek özellikte olması gerekmiyordu. Çünkü özellik neydi? O canlıların, Nuh ve ailesinin ve hayvanların suyun üstünde kalabilmeleri için bir barınak olması, bir geminin olmasıydı. Ama dümensiz olmasının bir ruhsal içeriği var. Bir ruhsal içeriği var sevgili kardeşler. Demek ki kontrol kimin elinde olacaktı? Rab Tanrı'nın elinde olacaktı. Kontrol Recep'in elinde olmayacaktı. Biz bazen hayatımızı arabanın ön koltuğuna oturuyoruz. Hayatı bir yaşam arabası diyoruz ya biz, yaşam arabası. Ön koltukta Recep istediği şekilde yönlendiriyor hayatını. Tanrı da arka koltukta oturmuş. Tanrı böyle istemiyor sevgili kardeşler. Tanrı ön koltukta oturmak istiyor. Onun için burada çok güzel bir şey var. Tanrı istediği yere götürecekti onu. Nuh değil ama Tanrı'nın kendisi. Bu çok çok önemli bir özellikti. Bir de bir takım ölçüler vermiştik. Demiştik ki Yahudi uzmanlarına göre bir arşın kaç santimetreydi? 45 santimetre. Ve 45 santimetre olarak düşündüğümüzde ortaya çıkan sonuç şuydu. Boyu 140 metre yaklaşık. Boyu 140 metre olacaktı. Ondan sonra genişliği 30 metre olacaktı bu geminin. Metreye göre ölçüsü. Ve boyu da 15 metre olacaktı. Şimdi demiştim size geçen hafta, bu ölçülerde olan geminin alanı 9290 metrekare ya da dönüm diyoruz. 9290, 9300 dönüm bir alanı vardı bu geminin. Boş bir alan düşünün, bu kadar büyük bir alanı vardı. Ve uzmanlara göre bu da diyor ki 20 basketbol sahası kadar büyüklükte. 20 tane basketbol sahası. Ve hacmi 1518 metreküp. Ve bu hacmin miktarı da 569 yük vagonu diyor. Yük vagonu. Düşün. Yani hayvanlar ve yiyecekler için Nuh'un gemisinde yeterince yer vardı. Kimse itiraz edemez. Tanrı verdiği ölçüler yeterliydi. Şimdi bir de penceresinden söz etmiştik. Şimdi hayvanların pisliğinin ortaya çıkardığı kokular nasıl ortaya çıkacaktı? Onlar nasıl dışarıya atılacaktı? 45 santimlik bir pencereden mi? Ve demiştim ki bunu bazı yorumcular da diyor aynı şekilde. Yani biz bunu gemi düşünürsek burada geminin penceresinin uzunluğu verilmiyor. Sadece yüksekliği veriyor. 45 santim. Düşünün ki 45 santim olarak düşünün 45 santim ve bu dört tarafı çevirecek şekilde ışıklandırma vardı. Uzmanlar da o şekilde diyor. Çünkü bu spor salonlarında, okuldaki spor salonlarında da bu ter kokularının dışarıya rahat bir şekilde atılabilmesi için spor salonlarında dört tarafında da belirli büyüklükte dört tarafında da cam vardır, havalandırma. Değil mi? Hem ışık alır spor sahası, hem de ter kokusunu dışarıya atmak için, nefes kokusunu dışarıya atmak için. Geminin böyle olabileceğini söylüyor uzmanlar. Şimdi Hatice'nin söylediği gibi bu geminin bir tek kapısı olması çok çok önemliydi. Burada bizim için güzel bir mesaj olduğunu size vurgulamıştım. Kurtuluşa giden yolun tek bir girişi olduğunu bize gösteriyor. Kurtuluşa giden yol 10 tane değil. Geminin çünkü 10 tane girişi yoktu. Tek bir girişi vardı. Tek bir kapısı. O kapıdan giren ancak kurtulabilirdi. İsa ne dedi Yuhanna 10. bölümde? Ne dedi İsa? Kapı benim dedi. Kapı benim. Yani İsa Mesih'e evet demedikçe, onu biz Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak kabul etmedikçe, iman etmedikçe, yani o kapıdan içeriye biz girmedikçe kurtuluşumuz kesinlikle mümkün değil. Çünkü nasıl ki o dönemde gelecek olan tufan yargısından kurtulabilmek için o tek kapıdan içeriye girmek gerekiyordu, aynı şekilde bir kişi kurtulmak istiyorsa, sonsuz yaşama sahip olmak istiyorsa iman kapısından içeriye girmesi gerekir. Tek bir koşul var, o da iman kapısı. Onun için İsa kendisi söyledi. Ne dedi? Yuhanna 3. bölümde oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Demek ki değerli kardeşler, şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Tüm insanlığın geleceği kime bağlı? İlginç bir gerçek ortaya çıkıyor. Tüm insanlığın geleceği kime bağlı? Benim geleceğim, Mehmet'in geleceği, her birimizin geleceği, her insanın geleceği aslında İsa Mesih'le olan ilişkisine bağlı sevgili kardeşler. Eğer benim iman aracılığıyla o ilişkiyi kurduysam, o ilişki söz konusuysa kurtuluşum evet. Ama o ilişki kurulmuş değilse, hala kopuksa, o zaman kurtuluş mümkün değil. Yani bunu ben söylemiyorum, sizi acıtmak istemiyorum tabii ki. Allah'ın sözü bunu bize aktarıyor. Ancak tek bir yol var ki İsa onun için dedi, yol benim, gerçek benim, yaşam benim. Ben aracı olmadan babaya kimse gidemez. Bu çok ilginç bir şey. Ne Nuh söyledi bunu, ne İbrahim söyledi, ne Musa söyledi, ne de diğer peygamberler bunu söyledi. Ne de Muhammed söyledi, söyleyelim. Bu yolun iyi olduğunu söylediler. Ama İsa dedi ki, ben yolum. Bunda bir yetki vardı. Ben gerçeğim, ben yaşamım. Demek ki Mesih'te olmak, her zaman vurguluyorum, Halil'e de söylemiştim bunu, Mesih'te olmak bir din değildir, bir dine girmek demek değildir. Zaten bir dinimiz vardı, her zaman söylüyoruz. Mesih'te olmak bir yaşam tarzıdır, bir yaşam biçimidir değerli kardeşler. Onun için bunu iyice benimseyelim. İkinci sorumluluk neydi? Ona hemen başlıyoruz, giriyoruz. İkinci sorumluluk, Nuh'un ikinci sorumluluğu. 18. ayete bakıyoruz, orada okuduk. 18. ayette ikinci sorumluluk karşımıza çıkıyor. Seninle birlikte bir antlaşma yapacağım. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin. Şimdi burada bir söz geçiyor. Ve bu söz ilk kez kutsal kitapta ilk kullanılan yer burası. Antlaşma sözü. Yani kutsal kitabı açtığımız zaman antlaşma sözü ilk nerede geçiyor diye sorduğumuzda antlaşma sözü ilk burada geçiyor sevgili kardeşler. Ve ya tabii buyur.
Hazreti Nuh bu çocuklar ve gemiler başka insanlara da çağrı yapmadı. Yalnız bu aile mi aldı?
Çok güzel. Bak Hasan abicim. Şimdi sen güzel bir soru sordun. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsan beni düzeltin. Ben burada bir gerçeği çok vurguladım. Geminin yapımından söz ettim. Kaç yıl sürmüştü geminin yapımı? Yaklaşık 120 yıl. Ve dedim ki önceki bölümleri anlatırken demiştim ki 5. bölümde 6. bölümünün başlarında da söylemiştim bunu. Tanrı hem Nuh aracılığıyla, ondan önce Hanok aracılığıyla insanlığı ne yaptılar? Kurtuluşa çağırdılar. Ama kurtuluşu benimseyen, kabul eden, itaat eden sadece 8 kişiydi. Yani diğerleri aynı şekilde kurtuluşu kabul etti ama bugün nasıl günümüzdeki insana anlatıyorsun? Diyorlar ki bize, ha, Hristiyanlık ya bırak değiştirilmiş kitabını bana gösterme. Ne yapıyorlar? Hemen reddediyorlar değil mi? Ya bırak şu Hristiyanlık, bana Hristiyanlık propagandası yapma diyorlar. Değil mi? Hemen tepki gösteriyorlar. Şimdi orada da Tanrı kişiler aracılığıyla kurtuluş haberini aktardı. Ama insanlar ne yaptı? Hadi ya. Bir damla yağmur düşmemiş. Yağmuru tanımıyorlar daha. O döneme kadar yağmur tanınmıyor. Nasıl yapabilirsin? Bir gemi yap dediği zaman yapabilir misin? Bana yağmur ne, nedir bu? Yağmur nedir? Su nedir? Yani buna iman gerekiyor değil mi? Kuru bir yerde gemi yapımına başlamak için bir iman gerekiyor. Güçlü bir iman lazım. Nuh'ta bu vardı işte. Buna rağmen itaat etti, yaptı ve ailesi de ona itaat etti ve kurtuluşu elde eden onlar oldu. Diğerleri Nuh tufanıyla yok olup bittiler sevgili kardeşler. Teşekkür ederim tekrar hatırlattığın için. Antlaşma sözü ilk kez burada geçtiğini söyledim. Onun için bu söz Tanrı'nın tüm insanlığı kapsayan kurtuluş planını içerdiği için bu antlaşma çok büyük bir önem taşıyor sevgili kardeşler. Bu antlaşmayla ilgili konuyu ben 8 ve 9. bölümlere geldiğimizde size daha çok geniş bir şekilde anlatacağım. Ama antlaşma dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Antlaşma. Sözlükteki karşılığı nedir? Antlaşma dediğimizde ne diyebilirsiniz antlaşma? Protokol diyorsun. Ya. Antlaşma deyince ne anlıyorsun?
Antlaşma iki kişinin arasında.
Çok güzel, çok önemli. Teşekkürler. Yani iki kişi arasında yapılan bir şey bu değil mi? Ben sözlükte ki açıklaması şöyle diyor ki tarafların diyor yerine getirmeleri gereken zorunluluklar ve bunun sonucunda elde edecekleri yararları kapsayan sözleşme. Antlaşma bir sözleşme oluyor. Yani her iki tarafında yerine getirmesi gereken bir zorunluluklar var. Şunu yapman lazım, bunu yapman lazım, şunu yapman lazım. Ama onları yerine getirdiğin zaman elde edeceğin bir takım yararlar var. Antlaşma bu oluyor. Ama kutsal kitapta iki çeşit antlaşma görüyoruz. Birincisi Tanrı'nın kendisiyle yaptığı bir antlaşma. Örneğin, hemen örnek verebiliriz. Sen sevsen de sevmesen de Tanrı'nın seni seviyor olması. Koşulsuz. Koşul yok. Değil mi? Sen şimdi günahlı olduğu için Tanrı seni sevmiyor. Tanrı'nın özü sevgi olduğu için seni seviyor. Sen sevsen de sevmesen de nefret desen, çok affedersin kaba konuşacağım, Tanrı'ya isyan edip küfür de etsen Tanrı seni yine seviyor. Senin o hareketlerini değil ama seni insan olaraktan seviyor. Çünkü yaratan kendisi. Bu Tanrı'nın kendisiyle özünde olan bir antlaşma. Bir de başka bir antlaşma var ki Tanrı insanın bereketlere sahip olabilmesi için bazı koşulları yerine getirmesini bekliyor. Örneğin kurtuluş için yerine getirilmesi gereken koşul nedir? Hemen söyleyin. Kurtuluş için yerine getirilmesi gereken şart nedir?
İman etmek.
İman. İman yoksa kurtuluş var mı? Yok. Demek ki koşullu bir antlaşma. Demek ki koşulsuz var, bir de koşullu var. Öne koşul soruyor. Örneğin Yuhanna 3:16'da diyor ki çok tanınan bir ayet. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Ondan sonra diyor ki öyle ki ona öyle ki sonsuz yaşama sahip olsunlar. Öyle ki sonsuz yaşama sahip olsunlar. Ha, bu. Onu birazcık atlamaya çalıştım ben de ondan. Sizi birazcık düşündürmek için. Değil mi? Orada ne var? Ona iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Koşul var. Yani tüm insanlık için açık, bu doğru. Ama koşul var, tek bir koşul var. Ona iman etmek gerekiyor. Ama sevgi konusunda sen sevsen de sevmesen de Tanrı seni seviyor. Ben seni seviyorum diyor Tanrı. Nuh'un da yerine getirmesi gereken bir koşul vardı. Neydi o? Antlaşmanın devamı için Nuh'un ve ailesinin birlikte gemiye binmesi. Tanrı bunu istedi. Nuh ve ailesinden. Gemiye kesinlikle bineceksin. Koşul vardı. Bunu yerine getirmezsen kurtuluş yok. Bitti. Bu kadar açık, bu kadar net. Bitti tabii. Yani onlar imansızlık etseydi ya hadi git işte. Bize saçmalama. Böyle saçma şeyler bize söyleme. Yağmurun damlası bile yok. Ne diyorsun? Nuh kendisi binebilirdi. Nuh zaten inanmıştı. Karısı binmeyebilirdi. Kimse binmeyebilirdi. Ama öyle olsaydı bile Tanrı ben eminim ki Nuh için bir eş verebilirdi. O yapıda o güçtedir. Hamdolsun. Ama itaat ettiler. Ailece itaat ettiler ve kurtuluşa eriştiler. Demek ki kurtuluşa gitmenin yolu itaattan geçiyor. Sevgili, itaat etmemiz lazım. Gelişmenin yolu da itaattan geçiyor sevgili kardeşler. Onun için Nuh bu şekilde güvenini Rab Tanrı'ya gösterecekti. Rab Tanrı da ne yaptı? Sözünde durdu. Nuh ve ailesini o tufan sularından kurtulmasını sağladı. Amin. Amin. Hayvanlara gelince, biraz hayvanları düşünelim. Hayvanlara gelince dediğim gibi Nuh gidip hayvanları teker teker yakalamadı. Bunca hayvanı bir araya getiren Tanrı'nın kendisiydi. Nuh sadece hayvanlardan ikişer gemiye aldı. Şimdi yaşanan bu muhteşem olaylar karşısında Nuh iki şeyi çok güzel öğrendi burada. Nuh ve ailesi, öyle değil. Nuh tek değildi çünkü. İki şeyi öğrendi. Ne düşünüyorsunuz? Ne öğrenmiş olabilir Nuh burada? Nuh ve ailesi. Bu yaşanan bütün olayların sonucunda Nuh neyi öğrendi? Söyle. İtaatı öğrendi. Evet. Amin. Ya. Rab sözünde durdu. Yani evet. Şimdi Nuh ona bağlı olaraktan, söylediklerinize bağlı olaraktan Nuh şunu gördü. Tanrı sözünde duran bir Tanrı. Hamdolsun. Yani Tanrı'nın sadakatini öğrendi. Ama bunun dışında ikinci olarak neyi öğrendi?
Yerin gücün su olacağını kesinlikle biliyordu.
Evet. Yani. Evet. İkinci olarak da neyi öğrendi? Güzel. Yani yanlış değil bunlar. Söyledikleriniz hiç yanlış değil. Tanrı'nın her şey üzerinde egemen olduğunu, her şey üzerinde kadir olduğunu, her şeyin üzerinde tek sorumlu kişinin Rab Allah olduğunu Nuh gördü. Bunu nasıl anlıyoruz? Otomatik bir şekilde hayvanları Nuh'a getirdi Tanrı. Gördü Nuh. Demek ki her şeyin üzerinde, hayvanların üzerinde bile egemen bir kişi var.
Sana gelecekler.
Rab Tanrı. Rab Tanrı. Tabii. Sen kaygı çekme. Sana gelecekler onlar. Çünkü ben onların üzerinde egemenim. Onları yaratan benim. Onları yönlendirecek olan da benim. Anlatabiliyor muyum? Hasan abicim, noktalayacağım. Hiç merak etme, sana söz vereceğim. Oldu mu? 10 dakika, 5'e 10 var. Hemen onu şey yapmam lazım. Şimdi bu iki şeyi çok net bir şekilde Nuh öğrenmiş oldular. Şimdi düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Rab Tanrı'nın her şeyin üzerinde egemen olan gücü karşısında Tanrı'nın benzerliğinde yaratılmış olan insanın bunca olup bitenlerin karşısında boyun eğmesi gerekirken, coşkuyla, sevinçle itaat etmesi gerekirken ne yaptılar? İşte senin dediğin gibi dirsek çevirdiler ve onun çağrısını öneme almadılar. Onun çağrısını duymadılar. Duymak istemediler. İtaatsizlik ettiler sevgili kardeşler. Düşün, hayvanlar, diğer bütün canlılar itaat etmesine rağmen, affedersiniz hani kaba konuşuyorum ama hayvanlar, Tanrı'nın yarattığı hayvanlar bile Tanrı'ya itaat ettiler. Çok ilginç. Ama biz insanlar bile yani ne kadar ilginç değil mi? Ne kadar ilginç sevgili kardeşler. Ne kadar ilginç. Ama Yeşaya peygamber çok güzel açıklıyor. Bakın Yeşaya'da ve Yeremya peygamber, iki peygamber bu ensesi kalın İsrail halkı için, Tanrı'nın seçtiği halk için ne diyor? İnsanlar için ne diyor? Diyor ki Yeşaya'da, Yeşaya 1. bölümün 3. ayetinde, çok affedersiniz kaba şeyler bunlar ama almamız gereken içeriği burada kavramaya çalışalım. Öküz sahibini, eşek de efendisinin yeminini bilir. Köyden gelenlerimiz bilir bunu. Ama halkım bu kadarını bile bilmiyor. Yeşaya peygamber insanlara bunu söylüyordu. Tanrı aracılığıyla. Yeremya peygamber ne diyor bakın. 8. bölümde. Gökteki leylekler bile belli mevsimleri bilir diyor. Kumru da, kırlangıç da, turna da göç etme zamanını gözetir. Oysa halkım buyruklarımı bile bilmez. Çok sert be. Çok sert. Çok sert. Durup düşündüm. Oldukça düşündüm. Ama iyidir. Hani diyor ya Rabbin sözü insanı eleştirir. Ah ne kadar eleştiri. Ne kadar eleştirdi Rabbinin yüreğimi. Ne kadar eleştirdi. Umarım sizi de eleştirir sevgili kardeşler. Çok ilginç. Tanrı insanlara çok önemli bir özellik verdiği gibi söylediğim gibi hayvanlara da çok önemli bir özellik verdi. İçgüdü. Bu hayvanlar bu içgüdüyü kullanaraktan kışın ne zaman geleceğini biliyorlar. Ama Tanrı'nın verdiği bu değeri kullanmasalar mümkün değil değil mi? Tanrı insana bir ruh verdi. Kendine ait olan bir şeyi verdi. Ama biz o ruha bile fırsat vermiyoruz. Bizim için sağlanan o zenginliği görmezlikten geliyoruz sevgili kardeşler. Bu kadar olup biten şeylerin karşısında vurdum duymaz bir tutum sergiliyoruz. Sanki onların sağlayıcısı Recep'in kendisi. Bırakın Tanrı'yı inkar edenlerin sayısı bile az değil yeryüzünde. Sevgili kardeşler. Matta da diyor ki gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Matta 13:13'te. Görüyorlar. Ben şimdi Mehmet'e bakıyorum. Ama Mehmet'e bakıyorum ama kafam başka yerde olduğu için Mehmet'i görmüyorum aslında. Hani bazen öyle olur biliyorsun, sohbet yaparsınız. Adamla konuşuyorsun gayet güzel. Adam da sana bakıyor. Tamam mı? Ben bir örnek vermiştim hatırlarsınız. Tavşanların göz kapakları yok. Tavşanlarda göz kapak olmadığı için sana bakar ama uyuyordur. Yani hayvanlar aleminde bunu söylüyorlar. Göz kapağı olmadığı için uyurken kapatamıyor gözlerini. Ama açık gözleri. Bakıyorsun sana bakıyor ama uyuyor aslında. Bazen bu toplumda bu var. Bakıyorum böyle. Vural'a bakıyorum. Vural bana bakıyor. Ben Vural'a bakıyorum ama benim kafam başka yerde ya. Aslında Vural'ı görmüyorum ha. Kafa başka yerde dolaşıyor. Sevgili kardeşler. Gördükleri halde görmezler diyor. Duydukları halde duymaz ve anlamazlar. İşine gelmediği için. Bazı şeyler var ki bizim işimize gelmez. Duymayız, duymamazlıktan geliriz onlara değil mi? Var mı hani böyle hayatımızda? Çok şey var. İşimize geleni alırız. İşimize gelmeyeni geri çeviririz. Biz bunu çok çok net bir şekilde hayatımızın her alanında görüyoruz. Neden? Tabii Allah'ın. Neden sevgili kardeşler? Çok güzel yanıtını veriyor Pavlos. Pavlos diyor ki çünkü diyor 4. bölümde, Efesler 4. bölümde çünkü onların zihinleri körleşmiştir diyor. Onların zihinleri körleşmiştir. Kendilerini boş şeylere verdiler ve bunun sonucu olarak ruhsal açıdan görme ve sağlıklı kararlar alma, iyi düşünme özelliklerini, kapasitelerini kaybettiler. Şöyle bir düşünün sevgili kardeşler. Hiç hayatımızda, yaşamımızda şöyle bir gözden geçirin yaşamınızı. Hiç yaşamınızda onsuz bir şey yapamam dediğimiz şeyler var mı? Ben size bir örnek vereyim. Ben birisi bana bundan birkaç sene önce demişti. Demişti ki ya ben sabahleyin kalktığımda kahve içmeden kendime gelemiyorum. Mutlaka kalktığımda kahve içmem gerekiyor. Kahvesiz yapamam. Hiç böyle var mı? Hayatımda söylediğiniz şeyler. Şimdi sigara ya ben istesem bırakırım. Bırak bakalım. Eğer bırakamıyorsan sevgili kardeşim, bu ne demektir biliyor musun?
İrade.
O senin Mehmetçiğim, doğru, ama o senin efendin olmuştur. O kadar açık. Seni, evet, o seni yönlendiriyor. Eğer sen kahvesiz yapamıyorsan, ben kendime gelmek için kardeşim hiçbir şey içmem gerekmiyor açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Yani ben ufak bir örnek size vermek istiyorum. Yani eğer diyorsan ben kahvesiz yapamıyorum, kahve senin efendindir. Ama ben kahvesiz de yaşarım dediğin anda kahve senin dışında bir şeydir. İstersen içersin, istemezsen içmezsin. Değil mi Mehmet? Böyle abi. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Onun için şunu söylemek istiyorum sizlere. Yaşamımızdaki öncelik sırası ne? Biz neyi öne çıkartıyoruz? Okuduk kutsal kitapta. Önce onun egemenliğini arayın diyor. Tanrı'nın egemenliğini arayın. Diğer şeyler size verilecektir. Biz hayatımızda en ön sırada ne duruyor? İşimiz mi? Mesleğimiz mi? Paramız mı? Kariyerimiz mi? Eğitimimiz mi? Sağlığımız mı? Kalın kalın adalelerimiz mi? Bazıları da vücut yapıyor ya. Bütün yoğu adam bütün varlığını oraya yatırıyor. Yarışmalara girip kazanmak için. Nedir? Hayatımızda öncelik sırası nedir? Tanrı mı? Yaratan Tanrı mı? Sana şekil veren Tanrı mı? Yoksa başka başka şeyler mi? Nedir?
Bana şekil veren Tanrı.
Tabii. Bunu söylediğin teşekkür ederim. Ama lütfen hayatınıza düşünün. Ben önümüzdeki hafta size tekrar bunu soracağım. Açıkça bana söylemeyin. Ama ben eminim ki bir hafta boyunca lütfen düşünün bunu. Bunu istiyorum sizden. Bakın bakalım hayatınızda bazen zaman zaman bir takım şeyler öne çıkıyor. Benim de çıkıyor bazen. Tamam mı? Onları düşünelim. Nedir benim hayatımda en önemli olan şey? Yeşaya peygamber çok ilginç. Bu kullandığı hayvanlar var ya, affedersiniz, öküz ve eşek. Pek akıllı olarak bilinmiyor. Öküz gibi deriz, affedersin. Öküz gibi. Yani odun almaz. Eşek deriz, kafası çalışmaz, değil mi? Eşek gibi adam, affedersin. Öküz gibi. Değil mi? Şimdi bunlar pek akıllı hayvanlar değil. Öyle biliniyor. Ama çok ilginçtir. Bu hayvanlar sevgili kardeşler, ben buna gözlerimle tanık oldum. Kimin beslediğini bilirler. Ben köye gittiğimde, babam Bodrumlu benim. Ben gittiğim zaman amcamın eşeği vardı, affedersiniz. Ben küçükken meraklıydım, binerdim eşeğe. Eşekle giderdim. Ben ama eşeğe yem verdim. Ama sevgili kardeşler, o kadar ilginç ki benim amcam uzaktan geldiğini gördüğü zaman eşek kulaklarını dikerdi.
Sahibini tanır ya. Sen de şey böyle gerizekalı değil.
Bitti ama bak şimdi. Ama nedir bu biliyor musun Hasan abi? Bu hayvan içgüdüsünü, içgüdü özelliğini...
Ben bir kısa bir şey anlatayım.
Yok, noktalayacağım, noktalayayım. Yani söyle.
Bu noktan bitmez yani.
Yok. Tamam, söyleyeceksin sen. Ama şimdi ben sana vereceğim %100.
Çare tükürme. Bizim hocalar gibi de sen...
Hasan, bak şimdi ne söyledim ben sana? Bittiği zaman dedim, sana söz hakkı var. Değil mi? Bunu hiçbir zaman unutma. Bak saat 5 oldu. Ben zamanla koşuyorum. Yani bitireyim, sözümde durayım yani en azından. Ben sana fırsat vereceğim %100.
Zamanını alma. Yani.
Yok, alacaksın. Sen alacaksın, hiç kafanı yorma. Sana biz saygımız sonsuz. Sen söyleyeceğini söyle. Hiç kaygı çekme o konuda. İnsanlar bu sahip oldukları şeyler için sevinç duyuyorlar, değil mi? Çocuklarımız var. Sağlıklı. Çok seviniyorum. Arabam var. Hamdolsun şimdi araba kaza yaptı ama birisi araba verdi. Seviniyorum. Değil mi? Sen de söyle Mehmet abi. Mehmet kardeşim.
Hayvanlar aleminde sevinir.
Tamam. Şimdi ama insanlar seviniyorlar, değil mi? Büyük bir sevinç duyuyorlar. Sahip oldukları şeyler için. Peki acaba sahip oldukları şeylerden sevinç duydukları oranda da Tanrı'ya şükrediyorlar mı? Sahip oldukları için. Ha? Teşekkür ederim. Bu kadar açık ve net konuşalım. Hiç kaçamak cevaplara gerek yok. Açık ve net. Ben sana bunu sorarken Recep de içinde. Recep mükemmel değil. Ben kendimi de içine koyuyorum. Ben üstün değilim sizden. Ben de dahilim. Ama bu Tanrı'nın sözü bana konuştuğu için bu kadar heyecanla konuşuyorum sevgili kardeşler. Allah'ın sözü bana konuştu. Size de konuşsun. Konuşuyor eminim. Düşünelim. Bakın, çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Belki bu hikayeyi duydunuz. Bu hikayeyi ben size okuyacağım, onu yazdım. Ama bu hikayeyi okurken sakın sakın sakın beni yanlış anlamayın. Birazcık sert bir hikaye. Çok sert bir hikaye. Ama bu hikayeyi okurken şunu düşünün. Bu hikayenin içerisindeki mesaj nedir? O mesajı düşünelim, oldu mu? Beni yanlış anlamayın. Kimseyi hayvan düzeyine indirmiyorum. Ama bir imanlı çocuk, yani ailesi imanlı, Hristiyan, imanlı bir ailenin çocuğu, yemek yerken alışmış oturup dua etmeye. Önce bizim rojlarda yapmadığın zaman hemen söylüyor. Dua ettiniz mi? Çok doğal bir şekilde. Çocuk alışmış, eğiyor kafasını, dua ediyor. Akşam yemeğine davet ediyor komşu. Şimdi çocuk kafasını eğdiğinde, dua etmeye başladığında ev sahibi çoktan başlamış yemek yemeye. Takır tukur kaşık seslerini duyunca çocuk tabii gözlerini açıyor ve komşusunun dua etmediğini gördüğü zaman büyük bir şaşkınlık içerisinde bakıyor onlara. Tabii ev sahibi de anlıyor suçunu. Utanıyor tabii ev sahibi de. Ama çocuk bu ya işte. Çocuk vari bir şekilde diyor ki, tıpkı benim köpeğim gibisiniz. Evet, bak abi. Tıpkı benim diyor ki, çocuk işte. Belki 10 yaşında, belki 12 yaşında. Tıpkı bravo. Hani nasıl anlıyorsan öyle anla. Ben de anladım mutlaka.
Kastı olarak değil mi?
Tabii ama çocuk bak, şimdi ben bunu söyleyemezdim. Ben şimdi şimdi yemek yiyoruz. Dua etmeden ne zaman kalkıp da Sami'ye ya da sana ya da bir akşam köpek gibisin diyemem. Çünkü o yetişkenlik şeyi var ama çocuk, Tanrı çocuğu eşeği kullandı. Affedersin. Balama eşeği kullandı. Yol göstermek için. Hayvanı kullandı. Çocuğu niye kullanmasın? Tanrı'nın, Allah'ın bereketi. Diyor ki, aynı benim köpeğim gibisiniz. Yemeğinize hemen başlıyorsunuz. Gerisinin yorumunu siz yapın sevgili kardeşler. Biz Allah'ın o nimetlerine yaklaşırken önce teşekkür ediyor muyuz? Ya Rab, senin verdiğin bu yemekler için teşekkür ediyorum. Bu yapan elleri bereketle, hazırlayan elleri bereketle, bu masayı bereketle ve bedenlerimize yararlı kıl. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. Hayvanlar bile Tanrı'nın çağrısına yanıt veriyorlar ama insanlar ise Nuh ile alay ediyor ve Tanrı'nın çağrısını geriye çeviriyorlar. Rab bize diyor ki sevgili kardeşler, hangi oranda Tanrı'ya karşı duyarlıyız? Duyarlılık gösteriyoruz. Diyor ki Efesler 5:8'de, son olaraktan bunu söyleyeceğim. 5:8'de diyor ki, ışığın çocukları olaraktan yaşayın. Ne demek bu? Işığın çocukları olaraktan yaşayın. Rab Tanrı ışıktır. Eğer biz Rab Tanrı'ya inanıyorsak, Rab Tanrı'nın bize vermiş olduğu konum var. Bir konumumuz var bizim. Bize ne verdi iman ettiğimiz zaman? Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Bu bir haktır. Tanrı bize bunu verdi. Biz Tanrı'nın çocukları gibi yaşıyor muyuz hayatımızda? Onlar gibi davranıyor muyuz? Burada sorulması gereken şey bu. Onun için şunu söylüyorum sevgili kardeşler. İman ettiğimizde mükemmel olmuyoruz. Melek olmuyoruz. İman ettik, karar verdik, Rab'le yürümeye karar verdik, melek olduk. Allah, hata yok. Niye buradayız ki o zaman? Değil mi? Bunu demek istemiyorum ama eğer biz Rab'bin diri sözünü dinlersek, emin olun sevgili kardeşler, gün ve gün, her an değişmeye devam ediyor olacağız. Çünkü iman hayatı yerinde duran bir hayat değil. Ya ileriye gidiyorsun ya da geriye gidiyorsun. Demek ki iman hayatı mükemmelliğe doğru giden bir süreç. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Mükemmelliğe doğru giden bir süreç. Bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Bunu düşünün hafta boyunca. İkinci soru olaraktan. Düşüncelerinizde geçmiş yıla bir bakın. 2004'e bakın. 2005'e, 2003'e, 2002'ye bakmayın. Sadece 2004'e bakın. Oldu mu? Bir hafta boyunca 2004'ü inceleyin. 2004 yılı içerisine baktığınız zaman düşüncelerinizde, tutum ve davranışlarınızda, dikkat edin, daha iyiye doğru giden bir değişim görebiliyor musunuz hayatınızda? 2004'e bakıyorsunuz ve bakıyorsunuz ki şimdi aha, birçok şey değişmiş benim hayatımda. Yani bunu görebiliyor musunuz? Düşüncelerinizde, tutum ve davranışlarınızda daha iyiye doğru giden bir değişim görebiliyor musunuz? Bir dua edelim. Ondan sonra sözü Hasan abiye vereceğiz. Tamam mı?
Ben bir şey söyleyeyim. Hamd'e cezledik.
Ya.
Bu hamd'la ilgili bu ilahi söyleyip kapatmak istiyorum.
Tabii. Onu da söyleyelim Vakkas abi. Tamam. Üç tane istek oldu bugün. Çok güzel. Çok güzel. Bir dua edelim. Kısa bir şekilde. Herkes yüreğini Rabbin önüne açsın. Hayatına bakabilir. 2004'e bakabilir. Bakalım hayatında ne gibi şeyler değişti ya da değişmedi. Ya da sen hangi oranda değişmesini istiyorsun ya da istemiyorsun. Bir bakın bakalım hayatınıza. Hangi konularda zayıfsınız? Hangi konularda daha güçlüsünüz, kuvvetlisiniz? Sessiz bir şekilde bir dakika duralım Rabbin önünde. Ben sadece amin diyeceğim.